Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esnihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Tolga Kökten. Ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla her hafta olduğu gibi birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray Hocam, ben hep yaptığımız gibi soruları, yorumları için, kitap armağanımız için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı anımsatayım. Ardından geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim konularımıza, tarihimize. Şimdi bu hafta önemli bir kitap vereceğiz. Hocamız birazdan tanıtacak. 463-34-19 ve 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Şunu da eklemek gerek ki hafta içerisinde de elektronik posta adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz. tttürktarihi@trt.net.tr. Önemli bir kitap önümüzde duruyor Güray Hocam'ın önünde. Profesör Doktor Bahattin Ögel Hocanın, rahmetle andığımız Bahattin Ögel Hocanın önemli bir kitabı. Hangisi hocam?
Bugünkü hediyemiz dinleyicilerimize Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi 1 ve 2. ciltler. Profesör Doktor Bahattin Ögel, Ordinaris Profesör Doktor'dur. Rahmetle yad ediyoruz tarihçi hocamızı. Türk Tarih Kurumu Yayınları'ndan yeni baskısı 2015 yılında, tabii ilk baskısı 1981 yılında olan Büyük Hun İmparatorluğu Tarihini hediye ediyoruz. Bildiğimiz gibi Hunlar Türk tarihi içerisinde ilk yıldızdır. Yani 16 Türk devleti içerisinde ilk yıldızdır. Ve Orta Asya Türk tarihinin en temel devlet teşkilatını oluşturmuş olan, ordu teşkilatını kuran Büyük Hun devleti kurucularından ikinci Kağan durumunda bulunan Mete Han'dır veya Bakatur Han diğer ismiyle Motun Han şeklinde de ifade ediliyor. Kaynaklardaki bu bilgileri ilk defa Türkiye'de değerleyerek, araştırarak ortaya koyan Bahattin Ögel Hoca'nın bu güzel araştırma eserini, okuma kitabını hediye ediyoruz. Dinleyicilerimizin eski Türk tarihi, Çin ve Orta Asya Türkleri hakkındaki bu muazzam eseri tabii mutlu olarak, böyle zevkle okuyacaklarını ümit ediyorum. Çünkü Çin Seddi'nin yapılışından o dönemki göçebe Türk hayatı, kültürü, inancı, bunların hepsine dair bilgiler, savaşçılıkları, savaş sanatı, ayrıca bugün bile devam eden bazı gelenek, göreneklerimizin Orta Asya'daki izleri bu kitabın içerisinde var. Çok ilginç bilgiler var. Merakla okunacak bir kitap. Şimdiden hayırlı olsun tarihli dinleyicimize diyorum.
Güray Hocam, iki tane sorum var. Bizim programımızda bir belli konu tabii ki yapımcım Neslihan Değirmencioğlu belirliyor ve buna uyuyoruz. Ama ara ara da Türk tarihini konuştuğumuz için dünya tarihine de kaymış oluyoruz. Hocam, Çince üzerinde bu kadar hakimiyet sağlaması Profesör Doktor Bahattin Ögel Hocanın da herhalde çok büyük bir çabanın ürünü olsa gerek.
Evet.
Dönemin Çincesi hem de Güray.
Tabii hocam, evet. O dönem Çince kaynaklarını Avrupa'daki araştırmacıların eserleriyle de karşılaştırarak ele alıp yayınlayan bir ekip kurmuştur. Ve Türkiye'deki tarihçiliğimizin duayen ve en köklü araştırmalarını yapan Sino-Türkika ismiyle çıkarmış olduğu dergiyle Çin'deki Türkler ismiyle, yani Orta Asya Türklerinin en eski topluluklarını araştıran bir takım makaleler ve araştırma eserleri, kitaplar şeklinde tezler yönetmiş, ortaya koymuştur. Bu kitaplarının en önemlilerinden birisi bugünkü Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi. Ayrıca Türk Kültür Tarihine Giriş adlı eseri var ve bu eseri 6 cilt, bildiğin gibi. Dinleyicilerimize özellikle Türk kültür tarihi ile ilgili, Türk mitolojisi ile ilgili eserlerini de tavsiye edelim. Özellikle Türk tarihinde devlet, Türk tarihinde Alem ve Bayrak isimli kitapları var Bahattin Hoca'nın. Bu eserlerini de böylece belirtmiş ve işaret etmiş olalım. Dinleyicilerimize ayrıca tavsiye ederim. Türkiye tarihinde bayrak üzerine çok fazla kitap yazılmamıştır. İşte bu ilk yazarlardan birisi de bu konularla ilgili merak uyandıracak kitap Bahattin Hoca'nın eseridir. Ve aynı zamanda askeri tarihçidir Bahattin Hoca, kültür tarihçisi olmasının yanı sıra. Dünyadaki Türkoloji kongrelerine, Altaistik kongrelerine Türkiye adına katılmıştır. Ordinaris profesördür, idarecilikler yapmıştır. Tabi kullanmış olduğu dil Osmanlı Türkçesi ile günümüz Türkçesinin bileşkesi ağır bir dildir. Anlayabilmek için de bazen dinleyicilerimizin tarih ve okuma alışkanlıklarının gelişmiş olması gerekir. Bu anlamda bu kitapları okuyan okuyucular dil bakımından da kendilerini geliştirmiş olurlar. Bu yönüyle de özellikle işaret etmek isterim.
Büyük bir katkısı olacak. Ben her zaman olduğu gibi söyleyeyim. Çok mükemmel bir baskı değerli dinleyicilerimiz. İki ciltlik çok güzel bir armağan. Türk Tarih Kurumu'yla radyomuzun işbirliği sayesinde ulaştırıyoruz. Türk Tarih Kurumu'muza Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamıza, Güray Kırpık hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Başlayacağız şimdi sohbetimize. Ve değerli dinleyicilerimiz, geçen haftadan devam ediyoruz. Miryo Kefalon hocam, sözcüğün telaffuzu da gerçekten zor. Çok önemli bir savaş tarihinizde. Bu savaşı değerlendirmiştiniz geçen hafta. Savaş stratejilerini ortaya koymuştunuz. Bizans ya da Haçlı karargahının yaptıklarını ve bizim karargahımızın yaptıklarını konuşmuştunuz. Ve burada Türk ordularının tarih boyunca çok hızlı hareket ettiklerini bir kez daha vurgulamıştınız. 26 Ağustos'ta bir taarruz başlıyor ve 9 Eylül'de İzmir'de Yunan'ın, düşmanın denize dökülmesiyle sanki belki de Türk Kurtuluş Savaşı kazanılmış oluyor Güray Hocam, ama burada da ordumuzun büyük bir hızını görüyoruz sanıyorum.
26 Ağustos sabahı ordunun hareket etmiş olduğu yer itibariyle baktığımız zaman Sakarya'nın doğusuna, batısına doğru atılmıştı Yunan kuvvetleri ve hatta onunla birlikte gelmiş olan istilacı, içeriden de işbirliği yapan başka kuvvetler Sakarya'nın batısına atılmıştı. Afyonkarahisar hattında bir taarruz planı yapıldı. Büyük taarruzun başlaması 26 Ağustos sabahıdır. Gece planlaması yapılmış ve Afyon bölgesi öncelikle kurtarılmış 26 Ağustos günü. Ardından büyük taarruzun emri verilmiş ve 27 Ağustos gününde Afyonkarahisar bütünüyle saha olarak kurtarılmış. 28-29 Ağustos, 30 Ağustos'a kadar Yunan kuvvetlerinin İzmir'e kadar sürülmesi için bütün hazırlıklar ve taarruz planı güncellenmiş. 30 Ağustos günü başkumandan meydan savaşı gerçekleştirilerek büyük bir zafer kazanılmıştır. Büyük taarruzun bundan sonraki her aşaması planlı bir şekilde ilerlemiş ve Yunan kuvvetleri İzmir'e kadar her gün gerileyerek gitmek zorunda kalmışlardır. Tabii bu başkumandanlık ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin en önemli sonuçlarından birisi Yunan orduları generali başkomutanı Trikopis'in esir alınmasıdır. Mehmet Çavuş ve adamları Trikopis ve adamlarını kendi saklandığı veyahut da şöyle diyelim kaçtığı yerde yakalayarak Gazi Paşa'nın huzuruna getirmişlerdir. Ve bunu çok detaylı bir şekilde Kurtuluş Savaşı günlüğünde takip edebiliyoruz. Geçenlerde tabii bu programımız aracılığıyla hediye etmiş olduğumuz Kurtuluş Savaşı'nın günlüğü adlı 5 ciltlik bir kitabımız var. Talihli dinleyicilerimizden birine hediye ettik. İşte o eser içerisinde gün be gün anlatılıyor bu olaylar. Trikopis'in ele geçirilmesi olayını Mehmet Çavuş, yani ele geçiren Çavuş da anlatmıştır. Kendi hatırası vardır. Bunu özellikle dinleyicilerimize merak eden dinleyicilerimize Trikopis'in nasıl esir düştüğünü anlatma, canlı bir şahidin ağzından dinlemelerini, okumalarını isterim.
Evet. Güre Hocam burada
tarihinde çok önemli, ilginç olaylar. Bakın mesela Romen Diyojen'de esir düştü Malazgirt'te. Miro Kefalon zaferi yine aynı şekilde Manuel Komnen geceleyin barış teklifinde bulundu. Çünkü ertesi gün kuşatılmış olduğu için esir düşecekti. Yani bu kuşatılmış ordudan ve sahadan kurtulamayacağını anladı kendisi. Ve geceleyin barışı kabul ettirdi. Kendisi özellikle taleplerde bulundu. Ve Kılıç Arslan da zaferinin büyüklüğünün farkında o değildi ki. Eğer olsaydı zaten böyle bir nasıl diyelim hafif şartlar olan bir anlaşma önermezdi. Daha ağır bir anlaşma imzalar veya onu esir alıp çadırında kabul eder. Ondan sonra yanında muhafız kuvvetlerle yine başkentine uğurlardı. Romen Diyojen'e yapılan aynı şey olurdu. İşte Manuel Komnen aynı duruma düşmemek için geceleyin acele etmiş ve bir an önce barışı sabah olmadan yapmamız lazım diye düşünmüştür ve kendisini kurtarmayı başarmıştır böylece. Gerçekten Trikopis'in bir Yunan generalinin esir düşmesi olayı İstiklal Harbi'nde ibretlik bir tablodur tarihimiz açısından. Dünya savaş tarihinde okutulan harpler vardır, harp teknikleri açısından. Cengiz Han'ın savaşları yer yer anlatılır. Cengiz Han'ın işte Harzemşahlarla olan mücadelesi, savaşları harp tarihinde önemli bir taktik ve teknik unsurlar açısından ele alınan konudur. Haçlı seferlerindeki olayların bazıları, bazı bölümleri anlatılır. Ve İstiklal Harbi'nde en önemli konulardan birisi olarak Sakarya bir kurmay savaşı olarak değerlendirilmiştir. Aslında Sakarya'nın devamı olarak Büyük Taarruz'da anlatılmaktadır ve Büyük Taarruz'un planlaması açısından konuyu şöyle değerlendirmek lazım. Büyük Taarruz çok muhteşem diyebileceğimiz bir mühendislik stratejisidir. Yani askeri sanat, savaş sanatı açısından da beğenilen bir plandır. Hocalarıyla beraber planlamıştır Gazi Mustafa Kemal Paşa. Hocaları da onun emrine girmiştir. Yani Harbiye'deki hocaları. Onun emriyle düşman kuvvetlerini kollar halinde kuşatma planını yapmışlar ve Batı Anadolu'nun bütünüyle düşman istilasından kurtuluşu kendi kurmay heyeti ve kendisinin de hocalarıyla beraber yapmış olduğu karargah planıyla uygulanmak suretiyle başarılmıştır. İstiklal Harbi'nin bu kısmında bir olayı unutmadan geçemeyeceğim. Özellikle Fahrettin Paşa'nın süvari birliği Yunan kuvvetlerini yanıltıcı bir şekilde kuşatma altına almış ve Yunan kuvvetlerinin tamamını kuşatmaktansa sadece Uşak istikametinde İzmir yoluna doğru kaçış planı yapılmıştır. O kısım kapatılmamıştır. Sadece onları korkutacak manevralar yaptırılmış ve Yunan kuvvetlerinin Batı Anadolu'nun kuzeyine veya güneyine kaçmasına imkan vermeyecek şekilde bir çember yani bir hilal şeklinde batıya doğru ve daralan hilal ile birlikte sürülmesi söz konusudur. Böylece Yunan kuvvetleri kendileri açısından kaçabilecek bir yol görürken yukarıda veya aşağıda doğuya doğru ilerleyebilecek, kaçabilecek bir yol göremiyorlardı. Sadece İzmir yolunu görebiliyorlardı. Dolayısıyla ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözünden o zamanki ismiyle Akdeniz'de Ege bölgesinin Ege Denizi'nin ismi de Akdeniz'e yani İzmir'e doğru batıya doğru Yunan orduları kaçıştan başka bir seçenek bulamamıştır. Türk süvari birlikleriyle birlikte kurmay heyeti de her gün ilerleyerek İzmir'e kadar orduyu takip ederek gelmişlerdir.
Hocam izninizle
9 Eylül'de İzmir'e bir heyetle birlikte giriş gerçekleşmiştir.
Hocam izninizle ben de buradan dedemi rahmetli anayım. O da Fahrettin Altay Paşa'nın süvari kuvvetleri içerisindeydi. İzmir'e girenlerden.
Evet, rahmetle yad ediyoruz. Bütün şehitleri, evet, ve hocam. Gazilerimizi minnetle, şükranla, duayla, rahmetle anıyoruz.
Hocam ordu yine çok hızlı. Ordumuz yine çok hızlı.
Tabii çok süratli bir ordu. Süvari birliklerinin hemen akabinde giden o piyade birliklerinin 10 günde gidebilmesine hayret etmişlerdir. Burada Türk tarihinin çok ilginç bir stratejisini de daha görüyoruz. İstiklal Harbi liderleri İstiklal Harbi'nin savunma planını yaparken başka devletlerle ittifaklar da yapmışlardır. Yani bir tarafla barış anlaşması yaparak onlarla anlaşmayı sağladıktan sonra bir zaman yani vakit cetveliyle planı uygulamaya koymuşlardır. Lojistik hazırlıkları tamamlayarak uygulamaya koymuşlardır. Bu durum aynı zamanda Güney Cephesi'nde de geçerlidir. Batı Cephesi güneydeki istikrarın sağlanmasından sonra bütünüyle yüklenilen düzenli ordunun tam bir hazırlık yaparak yüklenmeye çalıştığı planlı bir cephedir. Çünkü Yunan kuvvetleri düzenli ve aynı zamanda donanma desteğiyle destek alan, lojistik bakımından ikmal edilen bir orduydu. Düzenli ordu olmasaydı Kuvayi Milliye birlikleriyle Yunan kuvvetlerini çıkarmanın pek zor olduğu görülmüştü. Ve Batı Anadolu'daki Müslüman Türk ahali iltica ederek Orta Anadolu'ya doğru, hatta Ankara'ya kadar sığınmacılar oluşmuştu. Yunan kuvvetlerinin zulmünden, işte yağmasından, işkencesinden kaçmak zorunda kalan ahali batıya doğru, istilanın, işgalin olmadığı yerlere doğru sığınmak zorunda kalmıştı. Bu İlhan Bardakçı rahmetlinin kitabında çok güzel anlattığı bir olaydır. Taşhan'dan Kadife Kale'ye diye bu İstiklal Harbi'nin bu dönemini de çok güzel hikaye eder İlhan Bardakçı.
Meşhur gazeteci Murat Bardakçı'nın babası.
Evet, hocam. İlhan Bardakçı da iyi bir tarihçidir, iyi bir araştırmacı tarihçiydi. Murat Bey'in tevarüs etmesi ondandır. Yani evet, babasından hocam. Kalan bir tarihçilik şeyi vardır tabii. O başka bir şey ama Taşhan'dan Kadife Kale'ye o İstanbul'da başlayan milli mücadele, yani 19 Mayıs, 16 Mayıs daha öncesi milli mücadele hareketinin 19 Mayıs Samsun, akabinde kongreler, Ankara'ya geliş ve temsil heyeti meclisin açılmasından sonra taarruzun yönetilmesi, Sakarya Başkumandanlık ve Büyük Taarruz Muharebesi'nden sonra İzmir'e kadar giden bütün bu olayları tek bir küçük el kitabında anlatmakta. Gerçekten bu gün gün anlatılan anekdotlar şeklinde ilerleyen İstiklal Harbi tarihi güzel bir okuma kitabıdır. Bu bakımdan çok güzel eserler vardır. Büyük Taarruz'u anlatan, İstiklal Harbi'mizin kahramanlarını, onların hayat hikayelerini özetleyen Kazım Karabekir Paşa'nın kendi hatıraları vardır. Keza bizim kurumumuzda yayınladı, Atatürk Araştırma Merkezi'de yayınladı. Nutuk çok güzel bir yeni baskıları var, Nutuk'un aslına uygun. Onu da okumalarını tavsiye ederim. Çünkü Nutuk'ta da gerçekten belgeler vardır. Nutuk'un 3. cildi baştan sona belgelerle doludur ve İstiklal Harbi'nin önemli telgraflarını, işte o az önce ifade etmiş olduğum ordular hedefiniz Akdeniz'dir ileri sözünün telgrafını da orada bulabilirler okuyucularımız. Çok sayıda araştırma, yayın, belge, dokümenter çalışma yapıldı. Türk ordusu
hocam Yunanlıları... Nefes dönelim Güray hocam. Ardından devam edelim.
Eyvallah.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Zaferimizi konuşuyoruz hocam. Burada liderlik ve kurmay heyeti az önce de vurguladığınız gibi çok önemli. Ve ordumuz İzmir'e giriyor.
9 Eylül tarihi itibariyle İzmir'e giren Türk orduları, süvari birlikleri ve piyadeleri İzmir'deki hükümet konağına Türk bayrağını çekmişler. Düşman işgali tamamen İzmir'den temizlenmeye başlamıştır. Ve 10 gün içerisinde 18 Eylül tarihi itibariyle İzmir'deki bütün Yunan işgal kalıntıları ve hatta çeteleri temizlenmiştir. Çünkü bu bölgede içeride eskiden azınlık olarak yaşayan Rumlardan da bir kısmı çeteler halinde silahlanarak Yunan işgalini sevinçle karşılamışlardı İzmir'de. Bayraklarla karşılamışlardı ve içeride bir hıyanet söz konusuydu. Yani vatanın kurtuluşu sırasında, İstiklal Harbi sırasında böyle ihanetler yaşanmıştır. Türk tarihinin yakın dönemi ve daha geçmişinde bu tür olaylardan dersler çıkararak hareket etmek zorundayız. Günümüzde de bu tür oyunlar oynanabilmektedir ülkemizde. İçeriden işbirliği yapmak suretiyle bu ülkenin bayrağına, ülkesinin, vatanının varlığına kast edenler çıkabilmiştir. İşte bu bölgede de Yunan işgalini sevinçle karşılayıp silahlanıp onlarla beraber çete faaliyetleriyle, baskınlarla vesaire silahlı olarak Yunan kuvvetlerinin yolunu açmaya çalışan, onlara katılan kişiler de kaçmak durumunda kalmışlardır. Çünkü hocam, İstiklal Harbi'nde bu da ibretlik bir tabloydu.
Hocam, bu kişiler, az önce söz ettiğiniz bu kişiler 18. yüzyıldan sonra 19. yüzyılın ortalarından itibaren Batı bölgelerimize, İzmir merkezde olmak üzere özellikle Yunanistan'dan göç ettirilmiş kişiler olduğu tezine katılıyor musunuz?
Tabii bu bölgeye, Batı Anadolu'ya önceden bu yana bir hazırlık yapıldığı anlaşılıyor. Çok yakın, çünkü coğrafya olarak Ege Denizi batısı doğusu çok yakın bir bölge. Adalardan dolayı da bu yakınlık daha da artıyordu. Gözle görülebilen adalardan sürekli günlük intikaller gerçekleştirilebiliyordu. Nitekim bu çete hazırlıklarının Osmanlı Devleti'nin buhranlı döneminde arttığını ve isyana doğru gittiğini biliyoruz. Osmanlı Devleti'ne isyan eden toplulukların silahlandırılması zaten büyük bir komplo idi 19. yüzyılın başlarında. Fransız İhtilali'nden sonra başlayan hareketler, Balkanlarda Sırplar ve Yunanlıların isyanları birbiri ardınca ve tabii bu olaylar Anadolu'da da kışkırtılmak suretiyle Anadolu'daki bütün devlet varlığına ve vatanın bütünlüğüne kast edecek bir şekilde İstiklal Harbi döneminde de devam etti ve içeriden hıyanet şeklinde çetelendirildi, silahlandırıldı. Bu örgütsel yapıların İstiklal Harbi döneminde Kuvayi Milliye'ye karşı da silahlı olaylarla eylemler yaptığını biliyoruz. Tarih kaynaklarında çok sayıda geçmektedir. Ayrıca şunu hemen belirtelim. Yunan işgaliyle birlikte İzmir'deki hükümet konağı başta olmak üzere pek çok yer yağmalanmıştır. Camiler yakılmıştır, ahır yapılmıştır. O dönemde işgal döneminden bahsediyorum. Başta Selçuk olmak üzere İzmir'in ilçelerindeki hükümet konakları, devlet dairelerindeki belgeler, arşivler, nüfus kayıtları, bunların yakılması olayı da gerçekleşmiştir. Nitekim biz 9 Eylül'den 15 ve 20 Eylül'e kadar geçen 2 hafta süre zarfında şehir içerisinde pek çok yerde kundaklama faaliyetini devam ettirdiğini görüyoruz bu çetelerin. Türk ordusu mahalle mahalle bu çeteleri İzmir'in kuzeyinden, güneyinden, ilçelerinden temizlemek için her gün bir ilçede bir harekat yapmak zorunda kalmıştır. Yani denize dökme olayının böyle adım adım bu vatanın her köşesinde denizin kıyısına kadar yapıldığını söyleyebiliriz. Kayıklarla, filikalarla ya da küçük gemilerle kaçan insanların fotoğraflarını, o günden bugüne gelen arşiv belgelerini yayınladık biz. 3 yıldır yayınlıyoruz. Bu yılda bütün Batı Anadolu'daki şehirlerimize, başta İzmir ve ilçeleri olmak üzere mülki erkana gönderdik bu eserleri ve aynı zamanda genel ağ üzerinden de kurumumuz paylaştı fotoğraflarla belgeleri. Evet, İzmir'de denize dökülme olayı, düşmanın denize dökülme olayı budur. Yani hainlik edenler ve düşman ordusu aynı anda kaçmak zorunda kalmışlardır. Böylece biz İzmir'in tam anlamıyla 9 Eylül'den başlayarak bütün ilçe ve kıyılarının da temizlenmesiyle birlikte 20 Eylül'e kadar kurtuluşunun tamamlandığını, düşman işgalinden kurtuluşunun tamamlandığını söyleyebiliriz. Bu sırada İstanbul'da İşgal devam ediyordu bir taraftan. İstanbul hükümeti Anadolu'daki milli mücadelenin başarısını artık gördü. İstanbul'da bulunan Damat Ferit Paşa 22 Eylül tarihi itibariyle İstanbul'dan ayrılarak yurt dışına kaçmıştır. Yani İstanbul hükümetinin de artık bu noktada İstanbul'la ilgili meseleleri de konuşma makamı olarak Anadolu'yu göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması, ve Lozan'a doğru giden yolun da açılması artık bununla birlikte başlamıştır. Tabii biz geçen de ifade ettiğimiz gibi Sakarya Meydan Muharebesi'ni bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Evet. Türk tarihindeki en büyük zaferlerden birisi, büyük taarruz ve 9 Eylül sonucunu da getiren kırılma noktası asıl Sakarya Muharebesi'dir. Tam bir kurmaylık muharebesidir ve Ankara'nın bir merkez karargah olarak, başkent olarak ortaya çıkması, başarısı böylece Sakarya'yla bir ya istiklal ya ölüm anlamı taşımaktadır.
Hocam Sakarya Meydan Muharebesi deyince gençlerimiz, çocuklarımız karıştırabilirler. Bu muharebenin, savaşın gerçekleştiği yeri vurgular mısınız Gürev Hocam?
Sakarya Muharebesi günümüzde de Açık Hava Müzesi'nin de bulunduğu bölge. Porsuk Çayı doğusunda ve batısında konuşlanan ordularımızın, özellikle Yunan ordusunun Sakarya'nın batısına atılmasıyla Sakarya Nehri'nin, Polatlı'nın batı istikametindeki vadi boyunca Türk ordusu tarafından Alagöz karargahı edinilmişti. Bu bölgede üstlenmesiyle birlikte ve mecliste alınan, Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararla başkomutan olarak da Mustafa Kemal Paşa, Gazi Paşa seçilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin bir parolası olarak, bir savaş stratejisi olarak ordulara şu emrin geçtiğini görüyoruz. Ordulara hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır talimatı geçilmiştir. Gerçekten de Sakarya Muharebesi'nin bu stratejiyle kazanıldığını söyleyebiliriz. Mevzi kurtarmak önemli değildir, bütün düşmanın yenilmesi önemlidir parolası.
Yani hocam bir çizgi
bütün
değil.
Bütün düşman yenilip değil, evet. Batı Anadolu'nun içlerine doğru kaçıncaya kadar Sakarya'da savaş devam edecektir şeklinde bir ilke kararıydı. Ve Sakarya Nehri'nin batısına atılmıştır düşman Sakarya Meydan Muharebesi'yle. Çünkü doğusuna doğru geçmişlerdi. Ankara'dan top sesleri duyuluyordu. Mecliste, birinci mecliste düşman her an Ankara'ya gelebilir mi tartışması yapılıyordu. İşte bu şartlar altında yapılan bir büyük savaştan, muharebeden bahsediyoruz. Evet. Sakarya Meydan Muharebesi bir kırılma noktasıdır. İstiklal Harbi'nin en nirengi noktasıdır diyebiliriz.
Hocam bu hafta bu güzel kitabı Profesör Doktor Ordinarius, Profesör Doktor Bahattin Öger'in Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi adlı çok güzel baskılı, çok değerli kitabını kazanan dinleyicimiz Hollanda'dan Elif Aydoğdu. Güle güle okusun hocam.
Hayırlı olsun diyorum Elif Aydoğdu hanımefendiye. Bu güzel kitabın iyi okumalar ile zevkle okuyacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum.
Ve sadık dinleyicimiz Almanya'dan Aydın Küperi'nin bir mesajı var. Şöyle söylemiş Güray Hocam. Program başlamadan radyonun başında yerimi alıyorum. Terzi olduğum için hiçbir şeyi kaçırmadan dinliyorum. Hem yeni bilgiler öğreniyorum hem de eskilerini tazelemiş oluyorum program sayesinde. Çok teşekkür ediyorum demiş. İşlerinde kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Evet. Kazancı bereketli olsun, bol olsun diyoruz.
Biz de selam hocam. Gönderiyoruz Aydın Bey'e. Kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar olsun, selam olsun.
Yine hocam Almanya'dan Derviş Ahmet Baş'ın mesajı var, o da şöyle. Sizden daha önce kazandığım kitabı torunuma verdim. Çok zeki ve başarılı bir çocuk, maşallah. Bundan sonraki kitabı da diğer torunuma vereceğim. Size çok teşekkür ediyorum bu program için demiş Derviş Ahmet Baş adlı dinleyicimiz.
Evet,
dinleyicimiz de, sağ olsun hocam.
Biz de selam ediyoruz Derviş Ahmet Bey'e.
Ve değerli dinleyicilerimiz, az bir zamanımız var ama ben şimdi daha önce Güray hocamızla ahilik konusunu çok konuştuk. Profesör Doktor Güray Kırk'ın şu tespiti, ahilik konusundaki şu tespiti önemliydi. Osmanlı'yı kuran, Osmanlı Cihan Devleti'ni kuran dört ana unsurdan bir tanesiydi. Daha önce de programlarımızda işlemiştik ama şimdi ben yeniden anımsatmak istiyorum. Hocam neden anımsatıyorum? Bu soru da böyle olsun.
Bu hafta ahilik haftası. Dolayısıyla Türkiye çapında ve ülkemizin başta Kırşehir olmak üzere ahilerin daha çok bulunduğu yerlerde ahilerle ilgili anma toplantıları yapılıyor. Ahiler haftası dolayısıyla bütün esnaf ve sanatkarımızın, öğrencilerimizin yeni eğitim öğretim sezonunu da başarıyla geçmesini diliyor. İyi talim ve terbiye geçirmelerini, tahsil hayatlarının güvenle, huzurla ve zihinleri açık bir şekilde, yolları açık şekilde başarıyla dolu olmasını temenni ediyorum. Ahilik haftası yaygın eğitim haftasıdır aynı zamanda. özellikle yaygın eğitim dediğimiz zaman bizim tarihimizden gelen tabii teknik eğitim, mesleki eğitim gibi kavramlarla ifade etmiş olduğumuz meslek hayatının ticaretle ilgili boyutu akla geliyor. Bugün de günümüzde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uhdesinde ahilik yönetimi bulunmaktadır. Ahilerin bugün odalar eliyle temsil edildiğini söyleyebiliriz. Yani Ankara Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası gibi böyle Türkiye'nin bütün illerinde bulunan ticaret odaları, esnaf ve sanatkar birlikleri ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği gibi, yani bugün daha farklı bir çatıyla yönetilmekte olan birlikler meslek hayatının önemli unsurları olmakla birlikte esas olarak bizim kaynağımız ahiler ve onların edinmiş olduğu prensipler, öğrenim prensipleri, terbiye, adab-ı muaşeret dediğimiz insani ilkeler çerçevesindeki ticaret ve hayat düsturlarıdır. İşte ahiliğin içerisinde bunlar var. Fütüvvetnamelerin içerisine baktığımız zaman onların içerisinde bir ideal insan tanımlaması var. Bir anlamda özlenen insan tipi, doğru sözlü olan, fedakar olan, cömert olan, misafirperver olan, inancı sağlam olan, her bakımdan medeniyetimizin
tamahtan uzak olan,
yani üretim hocam, evet. Üretim odaklı, yani üretimi esas alan, kaliteye öncelik veren, sahte ve suni üretim değil de daha çok asli, yani kaliteli üretim yapmaya teşvik var ahilik sisteminde.
Ki hocam bugünlerde de zaten devletimizin temel yaklaşımı artık ülkemizin tamamıyla bir üretim ekonomisine geçmesi, devletin en başından, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak en alt kademesine kadar bu yönde bir yaklaşım var ki bunun temelini de tarihimizde herhalde bu şekilde bulabiliyoruz.
Ahilikte üretim aynı zamanda arz talep ilişkisiyle birlikte dengelenmiştir. Örneğin bir mahallede bir terzi var. İkinci bir terziye ihtiyaç var mı? Bu hesaplanır. Varsa açılır. Üçüncü terziye izin verilmez, iki terzi yeterli oluyorsa gibi. Yani toplumun ticaret dengesini bozmayacak, ekonomi dengesini bozmayacak ama aynı zamanda meslek sahiplerini de uygun şekilde başka yerlere yönlendirecek bir sistem. Mezun olduğunuzda bugün nerede görev yapacağını bilen bir öğrenci anlamlı ve ideal bir insan olur. Yani bir anlamda ona göre kendisini hazırlar ve yetiştiği zaman da o işin hakkını vereceğini, vermesi gerektiğini bilir. Böylece biz mesleğe yönlendirirken nereye nasıl geleceğini de bilen bir öğretim sistemine muhtacız günümüzde de. Mesleki hayat dediğimiz şey aslında hayatın her sahasıyla ilgili. Öğretmenlikte, doktorlukta vesaire. Bugün esnaf dediğimiz şeyin dışındaki devlet kademelerindeki memuriyet ve meslek türleri de birer ahilik düsturuyla hareket etmesi gereken insan tipini, bizim özlenen insan tipini araştırıp ortaya koyup ve bununla ilgili gerçekten eğitim ve öğretimimizin eksiklerini tamamlamak için çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Tabii belli bir noktada gelişmiş bir eğitim sistemine sahibiz. Yani dünyada, çünkü baktığımız zaman doğuda batıda Türkiye'nin bu anlamda belli bir yolu kat ettiğini söyleyebiliriz ama eksiklerimizin olduğunu, kayıplarımızın olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda da.
Hocam zaten
özlenen ve ideal olarak gösterebileceğimiz hedeflere doğru yol almamız için ahilikten faydalanmamız da gerekir diye.
Hocam biz buradaki programlarımızda da sizin makalelerinizde de hiç çekinmeden konumuz tarih olduğu için tarih öğretiminde, eğitimindeki eksiklikleri vurguluyoruz. Evet. Eleştiriyoruz, kendimizi de eleştiriyoruz. Bu da bir önemli olduğunu düşünüyorum. Ben bundan da kaçınmıyoruz. Ama söylediğiniz gibi yol almaya da devam ediyoruz.
Evet. Evet.
Gürey Hocam zamanımızı doldurduk.
Öyle mi? Çabuk bitmiş.
Haftaya buradan duyuralım. Bu Eylül ayı nedeniyle değerli dinleyicilerimiz, İstiklal Savaşı tarihimize girdik. Ama Osmanlı'ya ilişkin daha çok söyleyeceğimiz sözler var. Haftaya zannediyorum Güre Hocamızla birlikte 16. yüzyıla geri döneceğiz hocam herhalde.
Evet,
Kanuni Sultan Süleyman dönemine geri döneceğiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun. Teşekkür ederim arkadaşlar.
Değerli dinleyicilerimiz şimdilik hoşça kalın.
tarihinin izinde.